Ayrım 19. Haliç'te yaşayan Simonlar. Dün devlet, bugün cemaat. Hanefi Avcı. Sayfa 252. Şenlikköy'de bulduğumuz ikinci önemli kaynak ise Uzan grubunun şirketi yönetirken kullandığı, tüm iç yazışmaların yapıldığı ve arşivlendiği Lotus Notes isimli e-posta sisteminin verileri ve şifreleriydi. Uzanlar nerede olurlarsa olsunlar tüm grup şirketlerini özel bir yazılım olan Lotus Notes aracılığıyla gerçekleştirdikleri yazışmalarla yönetiyorlardı. Bu sisteme göre yapılacak işlerle ilgili olan herkes e-posta atarak işlemi başlatıyor ve yöneticiler tüm gelişmeleri görerek talimatlarını veriyordu. Uzanların bu e-posta dosyalarını aldık ve kendi bilgisayarlarımıza yükledik. Böylece tüm uzan şirketlerinin yaptığı işlemleri, operasyonlarda aşama aşama kimin ne kadar katkısı olduğunu, illegal işlemlerin kimin talimatı ile nasıl ve kimler tarafından yapıldığını görme imkanına sahip olduk. İncelemelerimiz sonunda uzanların yaptığı tüm usulsüzlük ve kanunsuzlukları belli başlıklarda toplayarak kaçırdıkları vergiler ve vergi mevzuatına aykırılıklarını Maliye Bakanlığı'na, izinsiz ve olmayan hazine bodosu satışlarını ise SPK mevzuatına aykırılıklarını SPK Başkanlığı'na, usulsüz kredi verme, hesap hareketleri, mal kaçırmaya yönelik işlemler, bankacılık mevzuatına aykırılıklar ve usulsüz offshore işlemleri gibi hususları BDDK ve TMSF Başkanlığı'na, CH ve KEPEZ ile ilgili hileli faaliyetleri Enerji Bakanlığı'na, Telsim ve diğer şirketlerdeki gümrük kaçakçılığı ile ilgili bilgileri Gümrük Müsteşarlığı'na, Genç Parti ile ilgili usulsüz işlemleri Yargıtay Başsavcılığı'na, sahte belge evrak hazırlanması, kamu görevlilerine rüşvet verilmesi ve diğer suç içeren hususları da Cumhuriyet Savcılıklarına klasörler halinde verdik. Ayrıca uzanlar özel büro adlı başında MŞ isimli emekli bir albayın bulunduğu özel bir ekip kurmuşlardı. Bu ekip bazen ticari rakipleri, bazen sevilmeyen kişileri özel teknik aletlerle izliyor ve dinlemeler yapıyordu. Bu ekibe ait olan cihazları ve elde edilmiş ses kaydı ve gizli görüntüler ile şantaj ve benzeri durumlarda kullanılacak veya kullanılmış malzeme, doküman ve belgeleri savcılığa aktardık. Bunların dışında uzanların hala dışarıda bulunan elemanları vasıtasıyla el konan şirketlerinin devlete intikali gereken dışarıdaki alacaklarının gizlice tahsiline engel olmak ve şirketlerinin ortaklık yapılarını eski tarihli olarak değiştirerek sorumluluktan kurtulmak için yaptıkları faaliyetleri deşifre etmek gerekiyordu. İstihbarat Daire Başkanlığı'nın çalışmaları neticesinde el koyma kararları öncesinde devir işlemi yapılmış gibi göstermek için Kemal ve Hakan Uzan'a imza kısmı boş eski tarihli evrak götürmek isteyen ve gizli para taşıyan kuryelerini yakaladık. Uzanlar pes etmek istemiyordu. Her zaman çelişki, kavga, direnme, mücadele içinde olduklarından bu konuda yetenekli, deneyimli ve birikimliydiler. Çatışma kültürüne sahiptiler. Karşıdaki devlet bile olsa fark etmiyordu. Uzanların yakalanması ve kaçırdıkları mal varlıklarının bulunması şarttı. Ama bunun için uluslararası, özellikle Ürdün, İsviçre, İngiltere, ABD, Hollanda başta olmak üzere birçok ülkeden yardım almak gerekiyordu. Aslında bu ülkelerle genellikle uyuşturucu ile mücadele konusunda iyi bir işbirliği mevcuttu. Ama konu ekonomik konulara gelince hiçbir ülke iş adamlarını ürkütmek istemiyordu. Önce Yavuz Uzan'ın izini bulduk. ABD'ye gitmek istiyordu. Muhtemelen ABD'deki kızının yanına gidecekti. Bir yakınının ona bazı şeyler götüreceği haberini almıştık. Hedefimizin uçakla ABD'ye hareketini öğrenince Türkiye'de irtibat görevlileri bulunan ve uzun süreden beri Türk polisi ve özellikle benim dairem ile işbirliği içinde olan Amerikan Narkotik Teşkilatı DIA'dan yardım istedik. Kısa sürede bilgi geldi. Yavuz Uzan'ın muhtemel yerini tespit etmişler. Hatta o olduğu zannedilen bir kişiyi kısa süre takip bile etmişlerdi. Ama Yavuz Uzan'ın suçu kara para aklamak olduğundan bundan sonra takibi FBI yapmalıydı. Hemen Ankara'daki FBI irtibat görevlisiyle görüşüp elimizdeki tüm bilgileri aktardık. Ama günler geçmesine rağmen bilgi gelmiyor, ısrarlı aramalarımıza rağmen irtibat görevlisi bahaneler üretiyordu. Sonunda toplantımıza geldi. Ancak bu defa da DIA bulduğu adres dahil hepsini inkar ederek Yavuz Uzan'ın ABD'de olduğunu kabul etmiyordu. İsrarla DIA'nın daha önce yaptığı tespitlerden bahsederek bize doğru bilgi vermediklerini biraz da kabalaşarak anlattım. Bize bu konuda yardımcı olmak istemedikleri açıktı ama bizim de vazgeçmeye niyetimiz yoktu. Yıllarca uyuşturucu konusunda kendileriyle yardımlaşmıştık ve bugün de onlar bize yardımcı olmalıydılar. ABD'li görevler ile uzun süre çalıştığından kendileriyle yakın ilişkisi olan Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Emin Aslan'ı devreye soktum. O bir defa devreye girdi mi işin ucunu bırakmazdı. Devlet adamı özelliği her zaman önde olan zamanın Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner'in de ısrarla devreye girmesi üzerine FBI merkezinden destek sözü geldi. Ancak Yavuz Uzan'ı yakalayıp Türkiye'ye iade etmediler. Hatta takip bile etmediler. Galiba bizden başka kimse bir iş adamını ürkütmek istemiyordu. Yine de Uzanlar hakkında işimize yarayacak önemli bilgileri bilahare verdiler. Sonunda bir yıl kadar sonra Türkiye'ye gelince Yavuz Uzan'ı yakaladık. Belki de ABD elleriyle teslim etmek istemedi. Ama ülkelerinden ayrılmasını istediler. O da Türkiye'ye geldi, yakalandı ve mahkum oldu. Bilgi vermesi gereken ikinci ülke İngiltere'ydi. Ancak onlar da istediğimiz yardımı yapmıyor, bizi oyalıyorlardı. Durumu genel müdüre aktardım ve karşı tavır göstermemiz gerektiğini söyledim. Genel müdür devlet adamlığını gösterdi. İngilizlere şimdiden sonra bizim de kendileriyle yardımlaşmayacağımızı, bunun sadece sizin değil aynı zamanda Emniyet Genel Müdürünün de fikri ve kararı olduğunu söyleyin dedi. Bu beni çok güçlendirmişti. Aynen İngiliz irtibat görevlerine aktardık. Daha sonra İngiliz İçişleri Bakanı'nın ziyaretinde bakanın konuşma metnine ekledik ve her türlü diplomatik ilişkiyle her seviyede bunun dillendirilmesini sağladık. Sonunda İngilizler bu işlerle görevli polis teşkilatının ikinci başkanını bizimle görüşmeye gönderdi. Genel Başkan Cem Uzan'ın ve Uzan ailesinden bazı kişilerin rahat dolaştıklarını öğrenince, ''Sizi anlıyorum, halkın bunca parasını aldıkları için halk Uzanlara saldırıyordur. Siz de korumakta zorlanıyorsunuzdur herhalde.'' dedi. ''Hayır, Uzanların bankada batırdığı tüm paraları devlet ödediği için hiç kimse Uzanlara kızmıyor.'' dedim. İngiliz daha da garipseyerek halka ait bu kadar parayı zimmetlerine geçirmiş kişilere karşı neden halkın tepki göstermediğini anlayamadı. Ben de ona kamu menfaati, devlet malı gibi kavramların halkımızın şuurunda İngiltere'deki gibi olmadığını anlatamadım. Sonunda geçmiş tarihte Uzanların İngiliz kraliyet ailesiyle yakınlığı, onların dernek ve kulüplerine yaptığı bağışlarla ilgili bilgilere ulaşınca ve Prenses Sarah'ın Türkiye'ye Uzanların misafiri olarak geldiğini öğrenince neden bilgi alamadığımızı anlamaya başladım. Ama sonunda İngilizler de belli oranda bilgi vermeye başladılar. Ülkemizden kaçan Uzanların yeni karargahının Ürdün olduğunu kısa sürede öğrenmiştik ama burada işler daha zordu. Çünkü Ürdün'de belli aile ve aşiretler devlet yönetimini paylaşmış gibiydiler. Uzanlar ise Ürdün'de ileri gelen her aileyle, her aşiretle ortak şirket kurmuştu. Kral ile karşılıklı yakınlıkları vardı. Krala hediye olarak otomobil, silah veriyor, sebebi belli olmadan milyon dolarlar ödüyorlardı. Ürdün'ün dışişleri, meclis, askeri ve istihbarat kurumlarının bakan ve yöneticileriyle farklı ilişkiler geliştirmişlerdi. Tüm uğraşlarımıza rağmen bilgi alamadığımız gibi Ürdün Uzanların faaliyet ve organizasyonlarının merkezi olmaya devam etti. Hala da ettiği kanaatindeyim. Ayrıca o dönemde Alman polisinden Uzanlar hakkında İsviçre'deki dolandırıcılık ve kara para tahkikatını öğrenmiştik. Meğer tüm Avrupa ve ileri ülkelerin polisleri dünya üzerinde yürütülen önemli tahkikatlardan haberdar oluyor, olup bitenleri takip ediyor ve karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuyorlarmış. Dünyaya bu gözle bakamayan Türk polisi ise bu anlamda çok gerideydi. Uzanların belgelerini inceledikçe mali açıdan asıl merkez olarak İsviçre'yi seçtikleri anlaşılıyordu. Ama hiçbir zaman parayı Türkiye'den İsviçre'ye direkt göndermiyorlardı. Paralar önce İngiltere'yi ve Hollanda'yı dolaşıyor, sonra İsviçre'ye gönderiliyordu. İsviçre ise mali konularda hiç kimseye bilgi vermemekle ünlüydü. Ama bizi oldukça şaşırtarak önce kara para ve mali konularda uzman iki polis gönderdiler. Sonra da görüşme talebimizi kabul ettiler. Konuyu iyi bilen Soner Komiser başta olmak üzere yurt dışı ilişkilerinde deneyimli olan ayrıca İsviçre Mali Polisi'nden bir yetkiliyi de yurt dışındaki bir görevden tanıyan Narkotik Şube Müdürü Yaşar Yaman ve tahkikatın İstanbul cephesini iyi bilen Kaçakçılık Şubelerinden sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Şammaz Demirtaş ile birlikte görevli olarak İsviçre'ye gittik. Burada İsviçre Mali Polisi ile Federal Polis'in Kaçakçılık Daire Başkanı ile İsviçre Federal Başsavcısı ile ve Uzanlar hakkında başlatılan kara para ve yolsuzluk tahkikatlarını yapan iki savcı ile görüştük. İsviçre Uzanlar hakkında soruşturma açmış, Uzanların ve avukatlarının oradaki şirketlerinde aramalar yapmış, bazı belgelere el koymuştu. Soner komiser uzanların Lotus Notes e-posta sistemi üzerinde tek tek hangi tarihte hangi yolu izleyerek hangi şirketten çıkan paraların Hollanda İngiltere veya İngiltere Hollanda üzerinden dolaşarak İsviçre'ye gittiğini sunum yaparak anlattı. Hatta uzanların İsviçre'de irtibat halinde oldukları kişiler ve onların son olaylar üzerine uzanlarla yaptıkları yazışmaları ortaya koyunca İsviçre savcıları da soruşturmanın sağlam delillere dayandığını gördüler ve memnuniyetlerini dile getirdiler. İsviçreli yetkili bir ara Telsim'in lisans sözleşmesi için hazineye 500 milyon TL yatırmaları gerektiği bir zamanda uzanların İsviçre USB Bank'taki kendi paralarını teminat göstererek yaklaşık 450 milyon dolarlık kredi aldıklarını söyledi. Yani İsviçre bankalarında aslında 500 milyon dolar paralarının olduğunu, bu parayı Türkiye'ye doğrudan getirmeyip bunu teminat göstererek bankadan düşük faizle aynı miktarda kredi aldıklarını, aslında birçok Türk firmasının bu yolu kullandığını, hiçbir yabancı firma ve bankanın Türk firmalarına kolay kolay 100 milyon dolarlık krediler vermediğini, İsviçre'de kredi bulduk diyenlerin çoğunun kendi paralarını teminat göstererek kredi aldıklarını ve sonra da kredi ödüyoruz diyerek paralarını yurt dışına çıkar. Böylece hem vergi vermediklerini, hem yurt dışına para çıkardıklarını, hem de yurt dışında kredi almış olmanın itibarına sahip olduklarını söylüyorlardı. Üstelik paraları verken yabancı bankalara anlamsızca faiz ödüyorlardı. Bu çok üzücü ve beni derinden yaralayan bir durumdu. Kamuyu ve hazineyi zarara uğratmak için bulunan yol ve yöntemlerde sınır tanınmıyordu. İsviçre'nin verdiği diğer bilgilerde Yimpaş Grup AG adına Almanya'da toplanan paraların kara yoluyla İsviçre'ye getirilip Yimpaş'ın hesaplarına yatırılmasından sonra bu paraların bir kısmının Türkiye'deki Yimpaş şirketine, bir kısmının ise belirli kişiler adına gönderildiği söyleniyordu. Görüşmelerde İsviçre bize bu bilgileri vermenin yanı sıra tarafı olduğumuz uluslararası adli yardımlaşma anlaşmaları çerçevesinde adli istinabe yöntemiyle istendiği takdirde soruşturmayla ilgili bilgi, evrak verebileceklerini, hatta soruşturmanın devredilmesinin bile söz konusu olduğunu belirtti. Türkiye'ye dönünce Adalet Bakanlığı, Yozgat ve Ankara Savcılığı ile görüşerek soruşturma başlatılması için talepte bulunduk. Bunun üzerine İsviçre savcıları ile bizim tahkikatı gerçekleştiren İstanbul Şişli Savcısı Mecit Ceylan karşılıklı olarak görüşerek uzanlar hakkında adli yardımlaşma kapsamında bilgi alışverişinde bulundu. Davanın Türkiye'ye devri ve hatta İsviçre'deki mal varlıklarının Türkiye'ye gelmesi ihtimali kuvvetlenmişti. Bu ihtimali destekleyen bir husus daha vardı. Açıkça hiç konuşulmasa da uzanlar hakkında İsviçre'de başlayan dolandırıcılık ve kara para tahkikatı Motorola firmasının şikayeti üzerine başlamıştı. Motorola uzanların İsviçre'deki mal varlığını istiyordu. Ama İsviçre ciddi sorunlar yaratacağı için bu paranın Motorola'ya verilmesini istemiyordu. Diğer yandan Amerika baskı yapıyordu. İsviçre bir çıkış arıyordu. Eğer davayı bize devrederse hukuken bunu savunabilirdi. Bu yüzden uluslararası hukuka uygun olarak bunun yolunu arıyordu. Uzan davasının tüm savcılık işlerini yapan, işin yükünü çeken savcı Mecit Ceylan, adli istinabe hazırlayarak İsviçre'deki uzan soruşturma dosyası ve içeriği hakkında bilgi talep etti. Bu istinabeye cevaben İsviçre'den çok ciddi bilgiler geldi. Bunlar arasında Ürdün Kralı Hüseyin'e, çocukları ve sıkıntı içerisinde bulunan askerler yararına hediye olarak Telsim tarafından 1 milyon dolar miktarında para gönderildiği de vardı. Bu para önce İngiltere-Hollanda dolaştırılarak İsviçre'ye gelmiş ve buradan Ürdün'ün başkenti Amman'a gönderilmişti. Kral tarafından çekilen bu paranın neden Türkiye'den Ürdün'e doğrudan gönderilmeyip bu yolun izlendiği bize soruluyordu. İsviçreliler bu paranın gönderilmesinin gerçek sebebini tahmin ediyor ama bizde delil var mı onu öğrenmek istiyorlardı. Maalesef gerçek sebebin ne olduğundan emindik ama delilimiz yoktu ve tahminimizi yazamadık. Daha sonrasında görevden alındığımda neticesinin ne olduğunu bilmiyorum. Yalnızca İsviçre'nin cevap verdiğini ve bazı bilgileri gönderdiğini duydum. Uzanları yakalamak amacıyla bilgi almak için İsviçre dışında Almanya, Japonya, Singapur, Dubai, Lübnan gibi daha pek çok ülkeyle yazışıyor, görevli gönderiyor ve yardımlaşmak için gayret sarf ediyorduk. Birçok ülkede yeterli desteği bulamadık ama Almanya ve Japonya istenen hususlarda ciddi devlet anlayışı içerisinde bize gerekli bilgileri verdi ve yardımcı oldu. Özellikle Almanya en içten yardımcı olan ve bilgi veren ülke oldu. Lübnan'ın da kendileriyle ilgili hususlarda belli oranda bilgi verdiğini hatırlıyorum. Zengin ve maddi imkanları olan kişileri izlemek çok zordu. Biz uçak biletlerinden gittikleri yerleri öğrenmeye kalkarken onlar bilet değil uçak kiralıyorlardı. Hakan Uzan tüm şirket ve mallarına el konmasına rağmen yabancı bir bankaya ait tek bir kredi kartıyla ayda 450 bin dolar civarında harcama yapabiliyordu. Bu soruşturmalar devam ederken başka sebeplerden görevden alındım ve Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne atandım. Daha sonra İsviçre'de görüştüğümüz polis ve savcıların Uzan soruşturması ile ilgili olarak İstanbul'a gelip savcı Mecit Ceylan ve KOM dairesi yetkilileriyle görüştüklerini, burada beni sorduklarını duyunca ziyaretleri ve ülkem adına yaptıkları için teşekkür etmek ve değer verdiğimi göstermek için İstanbul'a gidip onlarla görüştüm. Daha sonra bu kitabı yazarken televizyonda Uzanların İsviçre'deki paralarından 150 milyon doların Türkiye'ye getirildiğini öğrendiğim zaman bu işi ilk başlatan ve gelişmesine katkı sunan biri olarak çok mutlu oldum. Uzan'ın işlediği suçlar ve yaptıkları usulsüzlükleri soruşturmaya çok yönlü devam ederken ve rüşvet konusuyla ilgili bilgileri araştırırken özellikle de BDDK üyesi bir görevliye verdikleri yüklü miktardaki rüşveti araştırıyorduk. Bu üyenin Uzanlar dışında başka bir batan banka sahibi gruptan da para aldığına dair ciddi göstergelere ulaştık. Herkesin iyi insan dediği savcı, hesapların bulunduğu banka şubesinde murakıpların ve bizim inceleme yapmamıza izin vermedi. Banka şubesi rüşvet verdiğinden şüphelendiğimiz diğer gruba aitti ve savcılığa doğru bilgi vermiyordu. Bunu öğrenmenin yolu bankanın ödeme ve hesapla ilgili o günkü evrak, fiş ve belgelerini yeminli banka murakibiyle birlikte incelemekti. Ciddi rüşvet alınmıştı, buna emindim ama sonuçlanmadı. Unutamadığım eksik soruşturmalar arasında beni rahatsız eden olaylardan biri olarak zihnimde duruyor. İmar Bankası'na el konmasından sonra bankanın paralarını zimmetine geçiren kişilerden bu paraların geri alınabilmesi için daha etkin tedbirler alınmaya başlandı ve bu kapsamda 5020 sayılı bankalar kanununda önemli değişiklikler yapıldı. Yeni duruma göre bankalar mevduatı zimmetine geçiren kişilerin tüm mal varlığına el koyabilir hale geldi. Buna dayanan TMSF, bankada zimmetlerine geçirdikleri 8 katrilyonu tahsil etmek için Uzanların tüm şirketlerine el koydu ve grup şirketlerine yeni yönetim kurulları atadı. Ancak bu kararın başarılı olması için yeni yöneticilerin Uzanların fiziki saldırı ve şerrinden korunmaları gerekiyordu. Yeni yöneticilerin bir süre şirketlere geliş gidişleri bile ciddi sorundu. Bu aşamada tüm imkanlarımızı kullandık. Yeni yöneticiler başta Telsin ve Çimento grubu yöneticileri olmak üzere harikalar yaratarak zor durumdaki bu şirketleri ayağa kaldırdıkları gibi konjonktürün de değişmesiyle şirketlerin çok iyi fiyatlara satılmasını sağlayarak devletin kayıplarının belli oranda karşılanmasına büyük katkıda bulundular. Uzanlar mücadeleyi bırakmıyordu. Bu defa toptan kurtuluş için 5020 sayılı bankalar kanununu iptal ettirmek istiyorlardı. Yıllarca bazı davalarının yüksek mahkemelerde rüşvetle kapatılmasında kullandıkları, ünlü ve bürokrasi camiasında hatırı sayılan hukuk profesörlerini de kullanarak harekete geçtiler. Bu iş için önce yerel bir mahkemenin önlerine gelen bir davada uygulanan 5020 sayılı bankalar kanununun anayasaya aykırılığını ileri sürerek davayı Anayasa Mahkemesi'ne taşıması gerekiyordu. Uzanlar iki ciddi rüşvetle bunu da sağladılar. Birincisi Bakırköy'de açtıkları bir davadaydı. Hukuk mahkemesi daha karşı tarafa dava dilekçesini tebliğ edip görüşünü sormadan davayı Anayasa Mahkemesi'ne gönderme kararı vermişti. Bu ciddi bir mahkemede olmaması gereken bir olaydı ve anlaşılan Uzanları baştan savmak için verilmiş bir mahkeme kararıydı. Temel hiçbir usule uymayan bu karar Anayasa Mahkemesi'nde kabul görmedi. Diğer karar ise İstanbul İdare Mahkemesi'nde alınmak istendi. Durumu haber aldık ve Adalet Bakanlığı ile birlikte mahkeme başkanına haber verdik ve yapılmak istenen hile daha Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden önlenmiş oldu. Uzanların yapacağı her manevrayı, hileyi önceden haber alıyor ve ilgili kurumları uyarıyorduk. Uzanlar ise hiç boş durmuyor, her zaman bir şeyler çevirmeye çalışıyorlardı. Ama 2 yıl boyunca her hamlelerini tespit ederek önlemeyi başardık. Cem Uzan'ın evinin altına sakladığı 80 milyon liralık kontör kartını dahi bulduk. Sonunda ülke içerisinde numara yapamayacak hale gelince yurt dışında faaliyet göstermeyi denediler. Yatların TMSF tarafından satılmasına mani olmak için eski tarihli satış senedi tanzim ederek uluslararası sularda kullandırmamaya teşebbüs ettiler. Bu konuda davanın yakın tarihe kadar Kayman Adaları'nda devam ettiğini ve bir süre önce uzanların davayı kaybetmesi üzerine TMSF'nin yatları sattığını öğrendim. Uzan davasında yapılan yolsuzluklarda kusuru olan uzan ailesi fertleri ve yöneticilerinden oluşan yaklaşık 40 kişi hakkındaki tahkikat evrakımız sonunda yargılamalar devam etti ve bu kişilerin çoğu mahkum oldular. Bir kısım davalar hala devam ediyor. Firari Baba Kemal Uzan ve oğul Hakan Uzan hakkında açılan davaların görülmesi için yakalanmaları bekleniyor. Aslında Uzan olayı da diğer birçok olayda olduğu gibi devlet birimlerinin asıl o sahayı düzenleyen şartların içerisinde olup bitenleri çok iyi göremediklerini, çoğunlukla kof ve alışılmış bir denetim mekanizmasının çalıştığını gösteriyordu. Devletin güvenliğiyle ilgili çalışan birimler sorunları algılamak, anlamak ve ona uygun tedbirler almak konusunda veya onu uygulayan kişileri izlemekte aciz kalıyordu. Aslında uzanların yolsuzluğu ile ilgili birçok emare orta yere çıkmıştı, birçok defa alarm zilleri çalmıştı. Milli İstihbarat, Emniyet İstihbaratı, BDDK, Maliye ve Hazine için aslında uzanlar çok sinyaller vermişti. Maalesef biz küçük hırsızlıkları ve patırtılı gürültülü olayları görmekte geç kalmıyorduk. Ama devleti daha ciddi sıkıntılara sokabilecek, tüm ülkenin mali sistemini kaderini etkileyecek bu büyük olaylarla ilgili tehlikeyi görmekten çok uzaktık. Uzanlar yılda 3-5 gün kullanmak için her biri 30-40 milyon dolarlık 5 tane yat, 8-10 milyon dolarlık 2 tane helikopter, 2 tane uçak kullanıyor, ayda milyon dolarlar harcıyorlardı. Her zaman halkın parasını kullanıyor, hiç vergi vermiyor, devletin hiçbir yasasına uymuyor, her gün yeni yolsuzlukları rahatlıkla yapıyorlardı. Bu ülkenin kamu görevlileri kamunun soyulmasına mani olamadılar. O günkü rakamla 8.4 katrilyon TL'nin yok edilmesine mani olamadılar. Bugün uzanlardan bunun hesabı kısmen soruldu. Ama bu soygunun gerçekleşmesine mani olmayan, görevini yapmayanlara hiçbir şey olmadı. Hem kamuda yüksek maaşla görev yaptılar, hem uzanın dostu oldular, hem de devletin üst düzey görevlisi olarak emekli oldular. Ama bizler hem uzanın hem uzanlardan menfaat elde etmek isteyenlerin hem de daha sonra kendi yandaşlarının yolsuzluklarına bakmaya kalktığımızda iktidar sahiplerinin hasımlığını kazandık. Pişman mıyız? Asla. Üstelik gurur bile duyuyoruz. Belki de doğrusu bu sistemin kendi içinden gelen denetim ve dengelerine göre yürümesidir. Ama zaman zaman her şeyi allak bullak edecek uzanlar gibi insanların ve emsallerinin türememesi için devletin güvenlik birimlerinin mutlaka zamanında olayları izlemesi ve bu işler büyümeden tedbir alması gerekir. Ama maalesef o düşünceye, o şuura sahip olduğumuz kanaatinde değilim. Sorunumuzun özünün de gerçeğinin de bu düşünce sisteminde olduğunu zannediyorum. 19. ayrımın sonu. Sayfa 263.